Ayrım 32, Altın Aslan, Wilbur Smith, sayfa 329. Çalışma kampının içinde sazdan çatılı bir dizi tahta baraka bulunuyordu. Köle kafilesi onlardan birinin önünde durduruldu.
''Kalacağınız yer burası.'' dedi Capello. ''Burası son eviniz olacak. Çünkü ölene dek burada çalışacaksınız. Birazdan zincirleriniz çıkarılacak. Bu özgür olduğunuz anlamına gelmiyor.''
Size son bir kez daha hatırlatıyorum. Kaçmaya kalkışan olursa ölümle cezalandırılır.
Birazdan yemek yiyeceksiniz. İyi yemeye bakın. Çünkü bu yarın akşama kadar tek yemeğiniz olacak. Ve sabah çalışmaya başlayacaksınız.
Sonra ellerindeki ve boyunlarındaki zincirler çıkarıldı. Ellerine içinde saz parçalarının yüzdüğü darı lapasıyla dolu tahta kaseler tutuşturuldu. Hal Cape kolonisinde geçirdiği zaman zarfında ağır çalışmalara koşulacak insanların ne kadar tiksindirici olursa olsun hiçbir yemeği geri çevirmemesi gerektiğini öğrenmişti. Böylece yemeği mideye indirdi. Ne kadar çabuk tüketirse nedenli mide bulandırıcı olduğunu o kadar çabuk unutabilirdi. İçeride yatak ya da döşeye benzer bir şey yoktu. Sadece baraka boyunca uzanan kabaca 1,5 metre genişliğinde 2 adet alçak tahta sıra vardı. Köle kafilesindeki 12 adamın yatıp uyuması için oldukça geniş bile sayılabilirdi. Ancak ter içinde pis kokulu yaptıkları işten bitap düşmüş 50 adam daha barakaya gelip yeni gelenleri itiştirerek kendilerine yer açmaya çalıştıklarında hal durumun herhangi bir esir ambarındaki kadar kötü olduğunu anladı. Böylece yan tarafına yatıp uyumasına yetecek kadar bir yerde sırtı yanındaki adama değerken yüzü çamurlu duvara yapışmış halde durmak zorunda kaldı. O kadar sıkışmıştı ki nefes bile alamıyordu. Fakat bunun bir önemi yoktu. Nihayet Judith'le aynı yerdeydi. Şimdilik onları ayıran sadece birkaç yüz metreydi. Ama binlerce mil de olsa körfezi geçip Judith'i bulur ve bir şekilde kaçmalarını sağlardı. Bunu yapması haftalarını hatta Tanrı esirgesin yıllarını dahi alabilirdi. Ama yine de yapardı. Hal aklında bu düşüncelerle gözlerini kapadı. Çünkü Cape'de öğrendiği bir şey daha varsa hayatta kalmak için uyumanın en az yemek kadar elzem olduğuydu. Buzzard dünyanın en isteksiz geliniyle karşı karşıyaydı.
''Şu kahrolası gelinliği giy kadın yoksa...''
''Yoksa ne?'' diye sordu Judith. ''Tek elinde ne yapacaksın? Vuracak mısın bana? Bir şekilde kaçarım.'' Yoksa kırbaçlamak için bir köleye beni tutmasını mı söyleyeceksin? Senior Lobo henüz elini süremeden malına zarar mı vereceksin? Yoksa öldürecek misin beni? Ama cesedin para eder mi?
İstediğin kadar saçmalamaya devam et. Seni mağrur fahişe. Ama şunu bil ki konuşacak bir pozisyonda değilsin. Düzemeyeceği bir kadın Lobo'nun işine yaramaz. Fakat bir köleden her zaman fayda sağlayabilir. O evlilik çanları çaldığında ya evlilik yemini edersin ya da madenlerin yolunu tutarsın. Ayrıca paranın canı cehenneme. Senin bir nöbetçinin kırbacıyla hak ettiğin cezayı çektiğini görmek kaybettiğim her meteliğe değer.
İpek döşemeli sandalyeye oturup kölesinin kendisine biraz daha şarap getirmesi için parmaklarını şaklattı.
O halde hangisini tercih edeceğine karar vermek için 1 saatin var Senior Lobo olarak uzun ve konforlu bir hayat yaşamak mı yoksa köle olarak pis bir hayvan gibi ölmek mi? Şahsen karar vermekte neden bu kadar zorlandığını anlayamıyorum. Senin yerinde olsam yumuşak bir yatağım ve tok bir karnım olacaksa ayyaş ihtiyar zamparanın hoşuna giden şeyi yapmasına izin verirdim. Ama ben ne anlarım ki değil mi?
Kölelerin kaldığı baraka girişte duran 2 adamın yanı sıra farklı istikametlerde devriye gezen ve bu sırada yolları 2 kez kesişen başka 2 tanesiyle korunuyordu. Nöbetçilerden biri Amadoda'nın ay ışığının dev bir baobab ağacıyla kesildiği, karanlık bir köşede saklandığı yerde yürürken kabile üyelerinden biri sessizce ayağa kalktı. Elinde sert ağaçtan yapılma, bir ucunda kavramayı kolaylaştıracak dar bir sap, diğer ucundaysa bombeli bir topuz olan tek parça bir değnek vardı. Adam nöbetçinin karşı istikametten gelmesini bekledikten sonra değneği mümkün olduğunca dümdüz savurdu. topuz adamın şakağına isabet etti ve onu anında öldürdü. Amadoda üyeleri saklandıkları yerden çıkıp düşmek üzere olan adama doğru koştular ve adamı yıllarca nöbetçilerin yürüyüp sertleştirdiği zemin boyunca sürükledikten sonra onlara engel teşkil etmeyeceğinden emin olmak için boğazını kestiler. Birkaç dakika sonra ikinci nöbetçi geldi. Adam şaşırmış görünüyor, anlaşılan nöbet arkadaşının başına ne geldiğini merak ederek sağını solunu kollayarak yürüyordu. Nöbetçi Amadoda'nın gizlendiği yerin yakınlarında durup etrafı kolaçan etti. Topuz bir kez daha karanlıktan uçarak çıkıp aynı şeyi yaptı. Girişin iki tarafında bekleyen adamlar Amadoda'nın vardığından habersizdi. Ta ki mızraklarının keskin bıçağını boğazlarında hissedene dek. Onların da cesetleri dikenli çalıların dibine yuvarlandı. Amadoda üyelerinden ikisi onların yerini alırken Aboli diğer adamlarını barakalara yönlendirdi. Kaptanlarının her saniyesini gözlemlemiş olan kabile üyeleri doğrudan halın kaldığı barakaya yöneldiler. Aboli'nin barakaya girmesi kölelerden birkaçını uyandırmıştı. ''Rahatsız olmayın kardeşlerim'' diye fısıldadı Aboli. Ana dilleri olmasa da Afrika'nın o bölgesindeki hemen hemen herkesin anladığı Swahili dilinde. ''Buraya bugün gelen beyaz adamı arıyorum. Efendimiz Senyor Lobo bu beyaz köleyi merak etmiş, onunla tanışmak istiyor. Onu nerede bulabileceğimi biliyor musunuz?''
Uyuyan kölelerden oluşan uzun sıranın en sonuna gelmişti. Şimdi daha fazla kişi uyanmış, konuşmaya başlamıştı. Kimisi uyandırıldığı için sinirlenmişti, sesler yükselmeye başlamıştı.
''Sessiz olun yoksa diğer barakalardaki kardeşlerinizi uyandıracaksınız.'' dedi Aboli.
Halın kolunu tutup onu sıkıştırdığı yerden büyük bir mantarı küçük bir şişe ağzından çıkarır gibi çekiştirerek çıkardı.
''Uyandırsak ne olacak? Onlar benim kardeşim değil.'' diye karşı çıktı bir adam. ''Ayrıca sen de kimsin? Ben seni tanımıyorum.''
Durum yavaş yavaş kontrolden çıkmaya başlıyordu.
''Her şey yolunda, biz gidiyoruz.'' dedi Aboli ve Hal'la birlikte kapıya yöneldi.
Kölelerden biri yollarını kesmeye çalışarak girişi kapadı. Adam barakanın dışında bekleyen bir Amadoda üyesi tarafından atılan ve başının arkasına giren bir mızrakla yere devrildi.
''Koş!'' diye fısıldadı Aboli İngilizce.
Hal'la birlikte yere düşen adamın üzerinden atlayarak olanca hızlarıyla ana kapıya doğru koşmaya başladılar. Birbirlerini gördükleri için hissettikleri minnettarlığı, sevinci paylaşmaya vakitleri yoktu. Bunu sonraya bırakmışlardı. Şimdilik sadece hayatta kalmaları gerekiyordu. Aboli ölen nöbetçilerin birinden aldığı panga bıçağını hızını kesmeden bayrak koşusundaki bir atlet gibi hala uzattı. Ana kapıya geldiklerinde halın kaldığı barakadan dışarı akan köleler diğer barakalara doğru bağırıyorlardı.
''Özgürüz! Özgürüz!''
Hal baskın yapma umutları yok olduğu için sessizce lanet okudu. Artık tek umut edebilecekleri bu ani başkaldırının dikkatleri dağıtmasıydı. Arkasında bir feryat ve ateşlenen bir misket tüfeğinin sesini duydu. O karmaşada Hal, Aboli ve küçük isyan grubu muhafızların uyudukları barakanın yanından geçince gittikçe büyüyen bir kalabalık peşlerine düşmüştü.
Birisi haykırdı, ''Ağıllara, onları atlarla takip ederiz.''
Peşlerinden gelenlerin bir kısmı atlara doğru yönelse de geri kalanların sayısı artmaya devam ediyordu ve hemen arkalarındaydılar. Bir başka silah sesi duyuldu ve Amadoda üyelerinden biri acı içinde bağırarak yere yığıldı. Yarası ölümcüldü.
''Dorma Gundwane!'' diye bağırdı Aboli. ''Onun için yapabileceğimiz bir şey yok.''
Hal cevap vermedi. Bunun için yeterli nefesi yoktu. Arkasından muhtemelen kampın içinde koşuşturan köleleri korkutmak için misket tüfekleriyle açılan yaylım ateşinin sesleri geldi. Hal onları umursamadı. Enerjisi tükeniyordu. Bacak kasları yanmaya başlamıştı. Göğsü inip kalkıyordu. Dayanacak gücü kalmamıştı. Sonra Hal aniden yukarıda, karanlıkta belli belirsiz görünen uzun bir silüet fark edip sevindi. Hala ümit vardı. Lobo'nun özel kalesinde tutulan Judith teslim olmuş ve gelinliği giymeyi kabul etmişti. Üzerindeki kir, küf ve kana benzeyen lekelerden anlaşıldığı kadarıyla bu gelinlik birçok kez iş görmüş olmalıydı. Ama bir süredir kenarda yattığı belliydi.
Her ne kadar kabul etmek istemese de Buzzard haklıydı. Bu özel krallığın idarecisinin huyuna gittiği sürece ümit vardı. Ama köleliği seçerse hiç ümidi olmayacaktı. O sırada silah sesi olduğunu hemen anladığı bir ses işitti. Birkaç tek atış duyuldu, ardından gürültü arttı ve nihayet yaylım ateşine dönüştü. Judith, Afrika kıtasındaki herhangi bir çatışmanın seslerini net bir şekilde ayırt edebilecek tek gelin olabilirdi. Gelinler neler döndüğünü kavrayamayabilirdi. Fakat Buzzard anlamıştı. ''Burada kal'' dedi Judith'e. ''Kendi güvenliğin için gidip neler döndüğüne bakacağım.'' Bir kez daha Buzzard'ın sözlerinde haklılık payı olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Böyle bir ortamda dekolte, ipek bir kıyafet giymiş bir kadının, enli yiyen sırtlanların bile yanında uysal kalacakları, bir oburlukla üzerine saldıracakları kesindi. Hal yukarıyı işaret ettiğinde Aboli kastettiği şeyin ne olduğunu gördü. Gergedan'ın tutulduğu alana giden asma köprünün yan taraflarında iki kapı sövesi bulunuyordu. Bir de asma köprüyü indirip kaldıran ipi sarmak için kullanılan bojurgat vardı. Hal koşup ipi keserken Aboli ve Amadoda üyeleri onun etrafında etten bir kalkan oluşturdular. Hal hayvan postundan kalkanların tüfek mermilerine karşı savunmasız olduğunu gayet iyi biliyordu. Fakat yağmur ve yakıcı güneş ipi sertleştirmişti, kesmek zordu. Hal panga bıçağını tekrar tekrar ipin üzerine indirdi. Bu esnada 20 metre kadar ileride nöbetçi muhafızlar tüfeklerini dolduruyorlardı. Şimdi kovanlarının ucunu ısırıyorlardı. Haydi ama, barutu barut yuvasına döküyorlardı. Hadi sene kahrolası, mermileri namlulara yerleştiriyorlardı. Neredeyse olacak, ateşleme pozisyonu aldılar. Evet, sert tahtadan asma köprü neredeyse silah sesi kadar yüksek, müthiş bir çatırtı ile birlikte yere indi ve inmesiyle birlikte Amadoda üyeleri köprüye, orada karanlığın içinde bekleyen gergedana doğru koştular. Arkalarından ateş sesleri duyuldu ama mermilerden hiçbiri isabet etmedi. Fakat sesler gergedanı kışkırtmıştı. Hayvan karanlıktan çıkarken Hal ve Aboli doğrudan ona doğru koştu. Gergedanların görme yetileri güçlü değildir. Ancak işitme ve koku alma duyuları son derece keskindir. Her iki duyusu da her iki durumda iyi çalıştığından geceleri de gündüz olduğu kadar tehlikelidir. Kısacası bir gergedan günün hangi saati olursa olsun lanetli, hiddetli ve huysuz bir hayvandır. Gergedan Aboli'nin kılıcını ona doğru salladığını göremese de ormanların dilinde haykırdığını duyabiliyor ve belki de kendisine meydan okuyan kelimeleri anlayabiliyordu. Çünkü bu meydan okuyuşa başını sallayıp yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki muhteşem boynuzuyla onu selamlayarak yanıt verdi. Aboli son anda çamurda yuvarlanarak onun yolundan çekildi ve bir panter çevikliğiyle ayağa kalktı. Hal kendini bir kenara atıp çamura uzanmasa, iri hayvan onun tüm kemiklerini ezerek un ufak edecekti. Gergedan yanından hızla geçip giderken Hal'ın burun delikleri hayvanın yaydığı küf kokusuyla doldu. Gergedan çamurlu zemini cüssesinden beklenmeyecek bir hızla yararak ilerledi ve etrafa kaçışan Amadoda üyelerinin yanından geçip peşlerine düşen muhafızların üzerinde durduğu köprüye yöneldi. Adamlar başlarına gelecekleri fark ederek gerilemeye çalıştılar. Ama arkalarından gelenlerin ön tarafa yaptığı baskı kaçmalarını olanaksız hale getirmişti. Gergedan'ın asma köprünün tahtalarında ilerlerken çıkardığı ayak sesleri Lobo'nun adamlarının kulaklarında kıyamet gibi yankılandı. Hayvan genç bir adamı karnından yakalayarak boynuzuna geçirdi. Sonra başındaki ağırlıktan şaşkına dönerek bir an durdu. Homurdanıp pırıldayarak kanlı boynuzunu döndürdü ve boynuzun yaklaşık 1 metre kadarı adamın sırtından çıktı. Kafasını yere eğip kızgınlıkla yeri dövdü. Başını bir o yana bir bu yana sallamasına rağmen kendisini rahatsız eden şeyden kurtulamadı. Lobo'nun adamlarından biri bağırdı. Şimdi! Düzinelerce mızrak karanlığın içinden fırlayıp hayvana isabet etti. Ama gergedanın zırhı andıran postunu delemeden sıyırıp geçti. Mızraklar sadece onu kendine getirip tekrar hareketlenmesine yaramıştı. Bunun üzerine gergedan, et, kemik ve altından oluşan yolda öldürerek, sakat bırakarak, ezerek, kızgın bir boğanın köpeklere yapacağı gibi kafa darbeleriyle insanları havaya savurarak ilerledi. Tüfekler bir kez daha ateşlendi. Fakat onlar da hayvanın öfkesini inanılmaz boyutlara taşımaktan başka işe yaramadı. Öfkeden deliye dönen yaratık, yoluna çıkanları ezip savurarak köle barakalarına ve muhafız kulübelerine yöneldi. Hal Aboli ve hayatta kalan Amadouda üyeleri kendilerine gergedanın yaşadığı alanda buldular. Onlarla Lobo'nun kalesi arasında hiç kimse ve hiçbir engel kalmamıştı. Koşarak asma köprüden geçtiler, sonra Hal durdu ve bir eliyle Aboli'nin kolunu tutup diğeriyle kaleyi gösterdi. ''Bak, siperlerdeki adamlara bak.'' Hal Afrikalı'nın sırıttığını fark etti. ''Gergedana bakıyorlar, arkadaşlarının ezilmesini izliyorlar.'' ''Evet ve onların yerinde olmadıkları için seviniyorlar. Ama kalenin üç tarafını korunmasız bırakmışlar.'' Görünmeden kalenin öteki tarafına doğru koştular. Köle isyanı kısa sürmesine rağmen Hal'ın umduğundan daha dikkat dağıtıcı olmuştu. Kaleye 30 adım kadar yaklaşmışlardı. Aralarında sadece açık ama korunmasız bir alan vardı. ''Bırak önce ben gideyim Gundvane. Ben kumsaldaki beyaz deniz kabuğu gibi karanlıkta parlamıyorum.'' dedi Aboli. Hal bunu kabul edemezdi. ''İlk benim gitmem lazım Aboli.'' dedi. ''Yoksa adamlarını yönlendiremezdi.'' İpi ve borda kancasını Aboli'den alıp kendi omzuna attı. Ardından bıçağını kemerine soktu. Hal başını kaldırıp aya baktı ve bir sonraki bulut kümesinin denizde ilerleyen bir kalyon gibi kayarak ayı kapatmasını bekledi. Bulut geldi doğru zamanda. Engebeli zeminde kaleye koşup serin, badanalı toprak duvara doğru atıldı. Yelken direklerine tırmanmaya alışkın bir adam için yükseklik fazla sayılmazdı. Hal yukarı uçarak çıkabileceğini biliyordu. Borda kancasını taktığında çıkardığı sesin kılıçlı ve tüfekli muhafızların üşüşmesine neden olmayacağını umuyordu. Kulaklarını dikip insan sesi duymaya çalıştı. Yoktu. Duvardaki adamlar arkalarındaki tehlikeden habersizdi. Hal karanlıktan çıktı ve kalbi göğüs kafesinde gümbür derken Aboli'ye baktı. Aboli onu başıyla onayladı. Hal ipi alıp 3 kez döndürerek duvara savurdu. Yavaşça ve dikkatlice kancayı geri çekti. Kanca hafif bir sürtünme sesi çıkararak ona doğru geldi ve takılıp durdu. En az bir dişi duvara tutunmuştu. Bu kadar Hal için yeterliydi, tırmandı. Elinin ipe değmesiyle duvarın tepesine ulaşması bir oldu. Bıçağı elinde hazır yere çömeldi, kuş sesi çıkardı. Aboli'ye kendisini takip etmesi için verdiği sinyaldi bu. Hal pozisyonunu koruyarak duvarda ilerledi. Arkasını dönüp baktığında Aboli ve adamlarının da duvara tırmandığını gördü. Fakat o sırada bir adam izlediği katliamdan başını çevirip onlara baktı ve avlunun karşı duvarında koşan gölgeleri görüp telaşla bağırdı. Bir tüfek alevini gecenin karanlığına doğru püskürttüğünde Hal avluya inen basamaklara ulaştı. O sırada Lobo'nun adamlarından biri karanlıkta aniden ortaya çıktı. Bunun üzerine Hal dönerek kılıçtan uzaklaşıp panga bıçağını havaya kaldırdı ve adamı sol kolunun altından yaraladı. Sonra sağ yumruğunu adamın suratına geçirip kuzey duvarının karşısındaki kerpiç binalara döndü. ''Gondwana!'' diye bağırdı Aboli. Hal içgüdüsel olarak eğilerek ikinci saldırganın kaburgalarına indireceği darbeden kurtulmayı başardı. Bir adım yaklaşarak bıçağının sapını adamın suratına geçirdi, onu sersemletirken yüzüne doğru gelen bir başka kılıcı yana doğru itti ve ileri atılarak bıçağıyla adamın boğazını kesti. Aboli 3 darbeyi bertaraf ettikten sonra bir adamın boğazını tek hamleyle yararak saf dışı bıraktı. O sırada Hal Buzzard'ın kendisine seslenen hırıltılı sesini duydu. Diğer adamların tepesinde dikilmiş kılıcını Hal'a doğrultmuştu. Fakat Lobo'nun adamları geçmesine engel oluyordu. Tam o anda Hal'ın hemen arkasında kulaklarının çınlamasına neden olacak kadar yakınında 2 el silah sesi duyuldu ve Lobo'nun tüfekli 2 adamı çatıdan avluya düştü. Hal ateşin nereden açıldığını görmek için etrafına bakındı ve sevinçle haykırdı. Çünkü ateş eden Judith'ti. Judith çatıda koşuşturan ayak seslerini duymuş ve halın kendisini kurtarmaya geldiğinden hiç kuşkusu kalmamıştı. Hemen gelinliği üzerinden çıkarıp ölen Mitchell'un pantolonunu ve gömleğini tekrar üzerine geçirmişti. Zira canlarını kurtarmak üzere Afrika bozkırlarında koşacaklarsa bu kıyafetin daha uygun olacağı ortadaydı. Kaldığı odanın kapısına koşup dışarı göz atmıştı. Hal tam karşısında duruyordu fakat arkası dönüktü. Yanında Aboli de vardı. Onların etrafında da sadece her an ölümü tadabileceklerini hissettiklerinde yaşadıklarını anlayan, gözleri doğuştan savaşçıların sahip olduğu sevinçle parlayan ama doğuda üyelerinin tanıdık yüzleri görünüyordu. Lobo'nun adamlarından biri tam önünde yerde cansız yatıyordu. Elinde bir kılıç ve belinde de iki tabanca vardı. Judith tabancalardan birini alıp duruşunu düzelttikten sonra çatıda yaklaşık 10 metre yukarıda duran adama nişan alarak ateş etmişti. Adam daha yere düşmeden Judith ikinci tabancaya davranıp yeniden ateş etmişti. Şimdi Hal karşısında durmuş, sevinç içinde ona sesleniyordu. Aboli ve Amadou'da üyeleri ilerliyorlardı. Lobo'nun yerleşkesindeki çarpışmalar devam ediyordu. Fakat buradaki onların lehine dönmüştü. Buzzard her zaman yaptığı gibi ihtimalleri hesaplıyordu. O da durumun Hal'ın lehine döndüğünün farkındaydı. Bu durumda kendi canını kurtarmaktan sonra ilk düşüncesi Baltazar Lobo'nun canını kurtarmak olmalıydı. Prens Jahan gibi ölümcül bir düşman edinmiş olan Buzzard'ın kudretli dostlara ihtiyacı vardı. Eğer Lobo'nun gözüne ona bir gelin vererek giremeye, bunu sıska boynunu kurtararak yapmalıydı. Avluda koşarak Lobo'nun yatak odasına daldı, yaşlı hiç ortalıkta görünmüyordu. Fakat sonra dört direkli karyolanın altından gelen titrek bir ses işitti. ''Kim var orada?'' ''Ben Cambrai Kontu, sizi kurtarmaya geldim.'' diye cevap verdi Buzzard. Ardından Lobo'nun saklandığı yere doğru yürüyüp onu ayağa kaldırdı. ''Acele edin, hala vakit varken bu binadan çıkmalıyız.'' Buzzard peşi sıra onu takip eden kırmızıya kesmiş, yaşlı maden sahibiyle birlikte koşarak avluya döndü ve Courtney'nin yabani adamları ve siyah fahişesiyle birlikte büyüyen hakimiyetine göz attıktan sonra Lobo'yu arkasından sürükleyerek ana kapıya yöneldi. Efendilerinin kaçtığını görmek kaledeki adamlar için bardağı taşıran son damla olmuştu. Birer birer tüyerek oradan sıvıştılar. Hal onların gidişini izledikten sonra dönüp Judith'in ölü adamın taze barut ve mermilerini taşıdığı palaskasını çekmeye çalıştığını gördü. ''Hayır sevgilim, bırak kalsın.'' dedi. ''Silahtan çok hıza ihtiyacımız var. Buradan hemen ayrılmalıyız.'' ''Evet.'' dedi Aboli. ''Koşmamız gerekiyor.'' Aboli'nin istemeden de olsa çıkmasına vesile oldu. Köle isyanı bütün gece sürdü. Buzzard ancak şafak sökerken Lobo ve Capello'yu toplayıp bir savaş konseyi oluşturabildi. Courtney'nin peşine düşenler mürettebatından bir gruptu. Zanzibar'dan yola çıkarken onu takip etmiş olmalılar. Kıyıya nereden çıkmıştı? Koelimane dedi Capello. O halde Golden Boh oralarda bir yerde kaptanını bekliyor olmalı. Capello, Koelimane'ye giden yolu biliyor musunuz?
Elbette.
Senyor Lobo, sizin de müsaadenizle hemen yola çıkmayı öneriyorum. İlk amacımız Courtney'yi, sevgilisini ve adamlarını gemiye binmeden yakalamak olmalı. Size söz veriyorum, o kadını size geri getireceğim.
Demek sonunda düğünümü yapabileceğim dedi Lobo heyecanlı.
Aynen öyle diye karşılık verdi Buzzard. Fakat biz ona yetişemeden yelken açmayı başarsa bile mühim değil. Nereye gideceğini biliyorum ve onu yakalayabilirsem size Courtney'nin başını getiririm. Kadını ve altınlarını da. Lobo'nun yüzünde bir tebessüm belirdi.
Altınlarını mı? Ah evet, bu hoşuma gider. Hatta çok hoşuma gider.
32. ayrımın sonu. Sayfa 340.